Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, sohbetimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü sohbetimizde Aralık ayı geldiğinden dolayı Hazreti Mevlana üzerinde konuşmak istiyorum, sohbet etmek istiyorum. Aslında Hazreti Mevlana bizim kültürümüz için, İslam kültürü için çok önemli bir isimdir. O kadar ki kültürümüzle ilgili, dinimizle, diyanetimizle, milliyetimizle ilgili hemen her şey Hazreti Mevlana'dan itibaren Mevlevilik kültürünün içine devrin bütün sanatlarını ihtiva edecek kadar geniş bir zenginlikle girmiştir. Daha doğrusu Mevlevilik bizim kültürümüze diğer tarikatların yapamadığı kadar geniş ölçüde müessir olmuştur, tesir etmiştir. Onun için rahmetli Nurettin Topçu'nun bir sözünü hatırlıyorum. Diyordu ki, Mevlana'sını anlayamayan millet kendisini anlayamaz. Yani bu millet için Mevlana gibi büyük bir alim, büyük bir sufi, büyük bir sanatkar, bu büyük lafının arkasına ne kadar alan varsa hepsini koymanızda hiçbir beis yoktur. Ama biz bu kültürden ve bu zatın medeniyetimize, İslam dünyasına hediye ettiği bunca değerden maalesef mahrumuz ve sanki diğer tarikatlar yanında Mevlevilik de bir tarikattır. Halbuki Mevleviliğin daha kapsamlı bir kültürümüze etkisi söz konusudur. Onun için ben bu sebeple bugünkü konuşmama Hazreti Mevlana'nın hayatı ve eserleri konusunda size dikkat çekici bazı bilgiler vererek sürdürmek istiyorum. Enderun Sohbetleri'nin aziz dinleyicileri, Hazreti Mevlana 6 Rebiyül Evvel 604'te ki miladi takvimle 30 Eylül 2007'ye tekabül eder, Horasan'ın Bel şehrinde dünyaya geldi. Babası Sultan Veled, Belh'e yerleşmiş bir ulema ailesine mensup Sultanül Ulema adıyla anılan tanınmış bir alim idi. Ve aynı zamanda da Kübreviye tarikatının kurucusu Necmüddin-i Kübra'nın müridiydi. Yani eskilerin tabiriyle Mevlana'nın babası da tıpkı Mevlana gibi Zülcenaheyn bir insandı. Yani hem şer'i ilimlerde hem tasavvufi alanlarda kendini yetiştirmiş ve Sultanül Ulema lakabıyla anılacak kadar da konularına hakim, ilme vakıf, ilim sahibi bir ilim adamı idi. Yani ilmi her iki yönüyle de bilir bir kişiydi. Mevlana'nın annesi Harizmşahlar hanedanından Alaaddin Muhammed Harizmşah'ın kızı Mümine Hatun'dur. Onun da aynı şekilde kuvvetli bir aileden geldiği bilinmektedir. Risale-i Sipehsalar'da Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'in Hazreti Ebu Bekir Efendimiz soyundan geldiği kaydedilmiştir, belirtilmiştir. Aynı zamanda da efendim Eflaki Bahaeddin Veled'in bir sözünden hareketle anne tarafından da soyunun Hazreti Ali'ye ulaştığını aktarmaktadır. Yani Mevlana'nın anne ve baba tarafından Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali'ye ulaştığını söylemek mümkündür. Mevlana'nın esas adı Muhammed bin Muhammed bin Hüseyin el-Belhi diye Mesnevi'de kaydedilmiştir. Yani kendisi bu ismi yazmıştır Mesnevi'nin baş tarafına. Mevlana kelimesinin manası Efendimiz demektir ve onu devrinde insanların kendilerinin efendisi olarak yüce bir makama layık gördüklerinin ifadesidir. Mevlana min külli veçin evlana derdi Halilcan hocamız rahmetli. Yani o öyle bir efendimizdir ki, öyle bir efendidir ki her noktadan, her bakımdan bizlerden üstün bir efendidir. Yani efendilerin efendisidir. Nitekim biz de onu diğer isimlerinden çok Mevlana diye tanıyoruz. Lakabı Celaleddin'dir. Sultan manasına gelen Hüdavendigar kelimesi de onu anlatmak için kullanılmıştır ve bu ünvan kendisine babası tarafından verilmiştir. Mevlana Celaleddin, Mevlana Hüdavendigar yahut sadece Hüdavendigar kelimesi de aynı şekilde kullanılmaktadır. Doğduğu şehre nispetle Belhi diye anılır ve hayatını da Anadolu'da geçirdiği için Rumi nispesiyle yad edilir. Rum zaten Diyar-ı Rum manasına daha sonra da Anadolu'da yetişen pek çok kişi için kullanılmıştır. Oradaki Rum kelimesi onun Anadolu'ya mensup, Anadolu'da yetiştiğini ifade eden bir kelimedir. Yoksa bugün kullandığımız Rum kelimesiyle bir alakası yoktur. Bu sebeple Rumi, Mevlana-yı Rumi gibi isimlerle anılır. Bir de kendisi büyük bir ilim adamı olduğu için babasıyla birlikte Molla Hünkar yahut Molla-yı Rum gibi ünvanlarla da anılmıştır. Efendim son zamanlarda, yani son zamanlarda dediysek bir 50 yıldır Mevlana hangi millettendir diye münakaşa edildiğini de görüyoruz. Bu da açıklık kazandırılması gereken bir husustur. Gerçi insan Mevlana olduktan sonra hangi milletten olursa olsun o yine Mevlana'dır, Mollayı Rum'dur, Hünkar'dır, Sultan'dır vesaire. Mühim olan onun bu makama erişmiş olmasıdır. Hatta kendisi Mesnevi'de şimdi hatırıma geldi. Diyor ki Hazreti Ali gibi olamadıktan sonra elinde Zülfikar olsa ne işe yarar? Yani Hazreti Ali'nin Zülfikarı bizatihi kılıç değil, o kılıcı tutan el, o ele kumanda eden iman, akıl, izan, ilim, fikirdir demek ister. O sebeple Mevlana'da böyle bir yüce isim olduktan sonra hangi milletten olduğu çok önemli değil, ama şu bir vakadır ki İranlılar Mevlana'yı İranlı olarak kabul ederler, Fars olarak kabul ederler. Türkler de hayır, o Türktür derler. Bakın bu hususta Mevlana'nın kendisi ne diyor? Farsçasını sizlerle paylaşayım önce. Biganeme girit mera zin kuyem der kuyu şoma haneyi hot micuyem. Düşmen neyem erçent ki düşmen ruyem, aslem türkest egerçi hindu güyem. Yani bu Farsça dörtlüğün sonundaki aslem türkest egerçi hindu güyem demesi Hazreti Mevlana'nın aslının Türk olduğunu ifadeye yeter ve artar bile. Rubai'nin yahut kıtanın manası şudur: beni yabancı sanmayınız. Ben bu mahalledenim. Sizin mahallenizde evimi arıyorum. Her ne kadar düşman görünüyorsam da, çünkü Anadolu'ya dışarıdan gelmiştir ve düşman değilim. Her ne kadar Hint diliyle söylüyorsam da, ki Hindu güyem Farsçayı kastederek söylenmiştir. Evet, her ne kadar Hint diliyle Hintçe söylüyorsam da aslım Türkest. Benim aslım Türkest. Türk'tür diyor. Dolayısıyla bu kelime onun hangi milletten, hangi kavimden olduğunu ifade ediyor. Ama bizim için Allah indinde en üstün olan takva sahibidir ölçüsü geçerli olduğundan bu konuya sadece işaret edip geçiyoruz. Hatta buradan hareketle bazı araştırıcılar diyorlar ki buradaki Türk kelimesi farklı anlamlara gelir. Bununla Türk ırkına ruhi yakınlığını ifade eder. Çünkü Türkler arasında uzun süre yaşadığı için vesaire. Bunlar çok önemli değildir. Ben bu konudan sonra şunu ifade etmek istiyorum ki Hazreti Mevlana babasıyla birlikte Belh'te yaşarken Harzimşah Alaaddin Muhammed'i vaazlarında ağır şekilde eleştirmiş babası. Ve yöneticiler ile ulema arasında da bu kıyılık hale sebep olmuş. Hatta yöneticiler malumdur ki kendilerini eleştirenleri haklı da olsalar kolay kabul etmezler. Bu sebeple bir ihtilaf zuhur etmiş ve işi siyasete kadar götürmüşler. Bu davranışı onun siyasi düşüncelerinden kaynaklanıyor demişler. Daha ileriye gidilmiş, isyan hazırlığı içinde olduğu ispiyon edilmiş, efendim Harzimşah'a bildirilmiş. Bunun üzerine de Harzimşah Alaaddin Muhammed ondan ülkeyi terk etmesini istemiş Bahaddin Veled'den. O da ailesiyle birlikte Belh'ten ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu husus, yani onun bu hadise üzerine Belh'ten ayrılması işte Mevlana'nın Anadolu'ya babasıyla birlikte yetişmesinin başlangıcı olmuştur. Bu yolculuk Belh'ten önce Hicaz'a, Hicaz'dan da Türkiye'ye yahut Rum diyarına, Diyar-ı Rum'a gelmesiyle neticelenmiştir. Mevlana Belh'ten ayrıldığı sırada 5 yaşındadır. Efendim ve şöyle bir rivayet vardır Mevleviler arasında. Hazreti Mevlana ve baba Sultan Veled, yani Sultan Veled ailesi ayrıldıktan sonra Belh'ten şehri Moğollar istila etmiş. Bunun sebebini de Hazreti Mevlana'nın ve ailesinin Belh'ten kovulmasıyla, Bahaddin Veled'in inciltilmesiyle ilgili olduğu ileri sürülmüştür. Efendim tasavvufi anlatımlarda bu tarz şeylere itibar vardır ama bunun böyle olup olmadığını Allah bilir şüphesiz. Efendim Bahaddin Veled'in ülkeden çıkarılmasından sonra yol şöyle görünüyor. Hicaz'a gitmek üzere yola çıkmış. Efendim müritleri ve ailesiyle birlikte yol üzerinde bulunan şehirlerde konaklayarak ilerlemiş. Bağdat'a ulaşmış. Şehabet-i Nesrüfeverdi tarafından karşılanmış. Bağdat'tan Küfe yoluyla Hicaz'a gitmiş ve yolda da işte biraz önce bahsettiğimiz Belh'in Moğollar tarafından işgal edildiği haberini almış. Hicaz'dan dönüşünde Şam'a uğramış. Efendim 1217'de Malatya'ya, 1219'a Sivas'a, daha sonra da Erzincan üzerinden Akşehir'e geçerek kendi adına yaptırılan medresede 4 yıl ders okutmuştur. Dolayısıyla kendisinin müderris olması ve önemli bir müderris olması buradan da anlaşılıyor. Çünkü kendi adına yaptırılan bir medresede efendim Bahaddin Veled 4 yıl ders okutuyor. Daha sonra Larende'ye, yani bugünkü Karaman'a gitmiş. Orada da adına yaptırılan medresede aşağı yukarı 7 yıl kalarak müderrislik yapmış. Sonra da Sultan Alaaddin Keykubat'ın, yani Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın davet üzerine Konya'ya yerleşmiştir. Bakın hicret yahut sefer. Bu da çok önemli bir şeydir. İslam kültüründe hicret Efendimizin Mekke'den Medine'ye gitmesiyle başlamıştır. Ama bir de ilim için hicret vardır. Bir de tasavvufta çile için hicret karşılığı sefer kullanılır. Hazreti Mevlana'nın daha çocukken babası ve ailesiyle birlikte bu merhalelerden geçtiğini ve kendisinin bu yolla piştiğini söylemek mümkündür. Hazreti Mevlana 17-18 yaşlarında Larende'de Semerkant'ta alim Şerafeddin Lala'nın kızı Gerhev Hatun'la evlenmiştir. Bir yıl sonra Sultan Veled, bir yıl sonra da diğer oğlu Alaaddin dünyaya gelmiştir. Bu arada Mevlana'nın annesi Larende'de iken vefat etmiş, defnedildiği yere daha sonra Karaban Mevlevi Hanesi inşa edilmiştir. Bir küçük bilgi daha ilave edelim bu hayat şeyine, macerasına. Mevlana'nın ilk hanımı Gevher Hatun öldükten sonra Konyalı İzzettin Ali'nin kızı Kira Hatun'la evlenmiştir. Ve bu hanımın da dul olduğu ve bir çocuğu olduğu bildiriliyor. Mevlana'dan da Emir Muzafferüddin Alim Çelebi ve Melike Hatun isimli iki çocuk sahibi olmuştur. Hazreti Bahaddin Veled Konya'da Altın Apa Medresesi'nde 2 yıl müderrislik yaptıktan sonra 1231 yılında vefat etmiştir. Mevlana da bu sırada 24 yaşında idi ve bu sebeple de babasının medresesine onun yerine geçerek müderrislik yapmaya başlamıştır. Şimdi buradan da anlıyoruz ki Hazreti Mevlana yetişme çağında kendisini önce dini ilimlerde yetiştirmiştir. Hani Yunus'un bir mısrağı vardır ya, şeriat tarikat yoldur varana. Yani şeriat tahsilini tamamlamıştır. Şimdi sıra neye geldi? Tarikat eğitimine geldi. Aslında çocukluğunda bu eğitimin ilk merhalelerinde kat ettiğini biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Bahaddin Veled'in müritlerinden Seyyid Burhanettin Muhakkik-i Tirmizi, yani Tirmizi adlı hadis kitabını tahkik eden Burhanettin, Seyyid Burhanettin'in yanında tasavvufi eğitimini de tamamlamış. Ama babası vefat ettikten sonra Hazreti Mevlana'nın Seyyid Muhakkik-i Tirmizi rüyasında oğlunu irşad etmesi için onu vazifelendirdiğinden bu sefer Seyyid Burhanettin Muhakkik-i Tirmizi Konya'ya gelmiştir. Bu Konya'ya geliş hadisesiyle ilgili çeşitli rivayetler vardır. Onlardan bir tanesini de sizinle paylaşalım. Aslında Seyyid Burhanettin şeyhin vefatından haberdar imiş. Fakat Konya'ya gelip de Larende'de bulunan Mevlana'yı mektupla çağırmış. Bulukla buluştuklarında da babasının hem zahir hem hal ilimlerinde kamil bir şeyh olduğunu, kendisinin zahir ilimlerinde elde ettiği üstün dereceyi hal ilimlerinde de, yani tasavvufta da kazanması gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine Mevlana Seyyid Burhaneddin'e mürid olup 9 yıl ona hizmet etmiş. Yani onun yanında tasavvufi eğitimini tamamlamış. Ondan sonra da tekrar zahir ilimlerde daha da ilerlemesi için Halep üzerinden Şam'a göndermiş hocası onu. Bakın işte tasavvufun en önemli tarafı bu. Zahir ilimlerinde de yetişkin olacaksınız, hal ilimlerinde de. Dolayısıyla önce şeriat ilimlerinde yetişiyor, sonra tarikat ilimlerinde yetişiyor, sonra da üzerine nurun ala nur denileceği şekilde tekrar Şam'a gönderilip orada tekrar tefsir, hadis, fıkıh, lügat, Arap dili ve edebiyatı gibi akli ve nakli ilimlerden yeniden icazet alması sağlanıyor. Ve oradayken de İbnül Arabi, Sadreddin Hamuye, Osman-ı Rumi, Evhadettin Kirmani, Sadreddin Kunevi gibi isimlerle sohbet ederek kendini yetiştiriyor. Hazreti Mevla'nın tasavvufi terbiyesinde iki isim öne çıkmaktadır. Bunlardan birisi Seyyid Burhanettin ve onunla ilgili meseleleri anlattık birazcık. Şimdi Şems-i Tebrizi'ye gelelim ki Şems-i Tebrizi de Hazreti Mevlana'nın Mevlana olmasında çok önemli bir yere sahip bir zattır. Seyyid Burhanettin'in vefatından 5 yıl sonra Konya'ya geliyor ve dönemin pirleri tarafından Tebrizli Kamil yahut da çok dolaştığı için de Şems-i Perende, yani uçarak gezen Şems diye anılıyor. Kendisi daha önce çeşitli şeyhlerin terbiyesinde bulunmuş, kendini yetiştirmiş bir zattır. Makalatta şöyle bir pasaj görünüyor ki o dikkat çekicidir. Beni velilerinle tanıştır diye dua etmiş Şems. Rüyasında da seni bir veliye yollaş edelim denilmiş. Nerede olduğunu sorunca da o velinin Anadolu'da bulunduğunu, ancak tanışma vaktinin henüz gelmediği belirtilmiş. Ve daha sonra da zamanı gelince Konya'ya gidilip Konya'da Mevlana ile Şems karşılaşıyor. Yani iki bahr bir araya geliyor. Merecel Bahreyn var ya ayet-i kerimede, bu ikisinin karşılaşması bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi burada da çeşitli karşılaşmayla ilgili rivayetler var. Bu rivayetlerden Eflaki'nin anlattığını size nakledelim. Şems-i Tebrizi Konya'ya gelince Şekerciler Hanı'na yerleşiyor. Mevlana'nın ders verdiği 4 medreseden biri olan Pamukçular Medresesi'nde talebeleriyle beraber katır üzerinde giden Hazreti Mevlana'yı görüyor ve ansızın önüne çıkararak atının yahut katırının gemini tutuyarak şunu soruyor. Ey dünya ve mana nakitlerinin sarrafı! Muhammed Hazretleri mi büyüktü yoksa Bayezid-i Bistami mi? Mevlana şu cevabı veriyor. Muhammed Mustafa bütün peygamberlerin ve velilerin başıdır. Şems hemen müdahale ediyor. Peki ama o seni tesbih ederim Allah'ım. Biz seni layıkıyla bilemedik dedi. Bunun Arapçası bütün tasavvuf ehlince bilinen Subhaneke ma arefnake hakka marifetike ya Allah. Manasını tekrar söyleyelim. Seni tesbih ederim Allah'ım. Biz seni layıkıyla bilemedik dediği halde Bayezid-i Bestami, benim şanım ne yücedir, ben sultanların sultanıyım diyor demiş. Subhani ma azama, azama şani. İfade bu. Hazreti Mevlana'nın cevabı şu, dikkat çekici bir cevap. Bayezid'in susuzluğu az olduğu için bir yudum ile su kandı, idrak bardağı hemen dolu verdi. Hazreti Peygamber'in susuzluğu arttıkça artıyordu. Onun göğsü Allah tarafından açılmıştı ki İnşirah suresine atıf var burada. Sürekli susuzluğunu dile getiriyor. Her gün Allah'a daha çok yakın olmak istiyordu. Bu sebeple böyle dediği için o daha üstündür. Şems bu cevabı duyunca kendinden geçiyor ve ayılınca da yaya olarak medreseye beraberce gidiliyor. Efendim bu hadisenin daha teferruatı var. Şüphesiz menakıb kitapları bu gibi hadiselerle doludur. Ama zamanımızın el vermemesi sebebiyle onları geçiyoruz. Dolayısıyla Mevlana ile Şems-i Tebrizi bir karşılaştıktan sonra halkla alakasını keserek Şems-i Tebrizi'nin sohbetlerine yöneliyor, onunla baş başa kalıyor, medresedeki derslerini kesiyor, müritlerini irşat işiyle meşgul olmuyor, bütün zamanını Şems ile sohbetle geçirmeye ayırıyordu. Bu da halkın ve talebelerinin kim olduğunu bilmedikleri bu zata, yani Şems-i Tebrizi'ye karşı kin beslemesine sebep oluyor. Ve tabii Şems bu hadise üzerine ansızın şehri Konya'yı terk ediyor. Hazreti Mevlana buna çok üzülüyor. Sonra da oğlunu Şems'i dönmesi için bir mektupla birlikte ona gönderiyor. Ve bu şekilde tekrar beraber geliyorlar. Tabiri caizse kaldıkları yerden halvet nişin olarak derse devam ediyorlar. Hazreti Mevlana ile Şems bu defa Mevlana'nın medresesindeki hücrede 6 ay boyunca marifetullah'a dair sohbet ediyorlar. Yanlarına da Sultan Veled ile Şeyh Selahaddin Zerkub'dan başka kimse girmiyor. Bunun üzerine tekrar dedikodular çıkıyor. Bu sefer Şems tamamen kayboluyor. Bu hadisenin de 1247 yılında olduğu belirtilmektedir. Mevlana bundan sonra Sultan Veled'i çağırıyor ve diyor ki Selahaddin-i Zerkub'a ben onu yerime halife bıraktım. Herkes ona tabi olsun. Kendisinin şeyhlik sevdasında bulunmadığını anlatarak postu tabir caizse terk ediyor. Daha sonra Selahaddin-i Zerkub bu vazifeyi yerine getiriyor. 10 yıl kadar bu vazifeyi yerine getirdikten sonra da vefat ediyor. Ondan sonra yine yerine, Hazreti Mevlana'nın yerine kendisinin İbni Ahi Türk diye adlandırdığı Urmiyeli Hüsamettin Çelebi'yi geçiriyor. Ve o da belirli bir müddet vazife yaptıktan sonra aşağı yukarı 9-10 sene kadar bir vazifede bulunuyor ve o da vefat ediyor. Bu arada tabii Hazreti Mevlana da vefat etmiş oluyor. Mevlana'nın vefatı 5 Cemaziyel Ahır 672 17 Aralık 1273'te vuku buluyor. İşte burada Hazreti Mevlana'yı neden yad etmemiz meselesi üzerinde durmadan önce bir ilahiyle soluklanalım, kendimizi dinlendirelim aziz dinleyiciler.
Thank you.
Ender'in sohbetlerinin aziz dinleyicileri. Kaldığımız yerden sohbetimize devam edersek, en son olarak Hazreti Mevlana'nın 17 Aralık 1273 tarihinde vefat ettiğini söylemiştik. Şimdi onun vefatından sonra olanlara kısaca bir bakalım. Oğlu Sultan Veled diyor ki, babamın cenazesine her din ve mezhepten çok kalabalık bir insan topluluğu katıldı. Müslümanların Hazreti Mevlana'yı Hazreti Peygamber'in nuru ve sırrı olarak gördükleri için bu cenazeye katılıyorlar. Hristiyanlar ise kendilerinin Hazreti İsa'sı kadar mühim bir adam olduğuna inandıkları için, Yahudiler de kendilerinin Musa'sı olarak gördüklerini söylüyorlar. Yani bu ne demek? Hazreti Mevlana üç dinin saliklerince de takdir edilmiş, beğenilmiş ve onların gönüllerine Allah sevgisini ve peygamber sevgisini yerleştirmiş bir insandır. Cenaze namazını Sadreddin Konevi'nin kıldırmasını vasiyet etmiş. Ancak namazı kıldırmak için tabutun önüne gelen Sadreddin Konevi'yi hıçkırıklarla ağlayarak kendinden geçmiş. Bu sebeple namazı kıldıramadığı için Kadı Siracettin kıldırmıştır. Burada kendisinin bir vasiyeti de var. Onu da sizlerle paylaşalım. Cenazesinde Hazreti Mevlana insanların ağlayıp feryat etmemesini vasiyet etmiştir. Öldüğü günü kavuşma vakti olarak kabul etmelerini de istemiştir. Bu sebeple vefat ettiği güne Şeb-i Aruz denmiş ve ölüm yıl dönümünde yapılan törenlerde kısaca Şeb-i Aruz törenleri olarak adlandırılmıştır. Buradaki Şeb-i Aruz kelimesinin manası düğün gecesi demek. Yani Rabbine kavuştuğu, vuslata erdiği gece olduğu için böyle adlandırılmıştır. Mevlana'nın bir benim çok hoşuma giden ve hocalarımdan duyduğum bir ifadesi, bir beyti var. Şöyle diyor: Ba'd ez vefa türbe-i ma der zemin mecuj der sinehayı merdum-i arif mezar-ı mast. Türkçesi şu: ölüm günü tabutumu arama, mezarıma giderken, öldükten sonra daha doğrusu türbemizi arama. Beyti bir daha tekrar edelim. Ba'd ez vefa türbe-i ma der zemin mecuj der sinehayi merdum-i arif mezar-ı mast. Manası şu: öldükten sonra türbemizi yeryüzünde arama bizim mezarımız ariflerin gönlündedir. Evet, Hazreti Mevlana'nın vefatı üzerinden 700'den fazla yıl geçmiş, 750 yıla yakın bir zaman dilimi geçmiş ve hakikaten Hazreti Mevlana doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, Müslümanlarda, Hristiyanlarda, Yahudilerde, başka din saliklerinin gönüllerinde hala yer etmiş, hala anlattığı, tebliğ ettiği şeyler onların gönüllerini etkilemiş bir büyük İslam velisidir, bir büyük sufidir, bir büyük şairdir, bir büyük hikmet erbabıdır, hikmetli sözler söylemiştir. Kendisi bu deminki vasiyeti içinde bir beyit söylemiştir. Onun da manasını ben size arz edeyim vakit dolayısıyla. Ölüm günü tabutum mezarıma giderken zannetme ki bu dünyadan ayrıldığıma müteessirim. Cenazemi görünce ah ayrılık, vah ayrılık diye ağlayıp dövünme. Benim sevgilime kavuştuğum asıl o zamandır demiştir. Yani Şeb-i Aruz'un bu olduğunu, bu vuslat gecesi olduğunu ifade etmiştir. Burada işaret edilmesi gereken bir husus, insan hayatını dünyada Allah'ın ve peygamberin, Hazreti Peygamberin ve peygamberlerin yolunda onların ahlakıyla, onların öğretileriyle geçirince, o zaman dünyadan giderken ağlayıp feryat etmek yerine, ahlanıp vahlanmak yerine kavuşma günü olarak ölümü telakki eder. Nitekim İslam dünyasında da bu ölüm böyle telakki edilmiştir müminler için. Kavuşma günü. Efendim, Hazreti Mevlana'nın bu özelliklerinden sonra şöyle bir müritlerine bakmak lazım diye düşündüm. Onun müritlerinin çoğu halk tabakasındandı. Her sanat ve meslekten insanlar sema meclislerine, ki bu zikir meclisidir, bunu da bir başka sohbetimizde inşallah ele alırız, katılıyordu. Ama onun dönemin yöneticileriyle de ilişkisi, alakası, irtibatı vardı. Bu münasebet, yani yöneticilerle, idarecilerle, sultanlarla, vezirlerle, devlet adamlarıyla olan bu münasebet genellikle nasihat etmek suretiyle oluyordu onlara. Yöneticilerin aralarındaki çekişmelere, rekabete ve siyasi mücadelelerin içine hiç girmemiştir. Girmemeye de özen göstermiştir. İşte bu da alimlerin siyasetten uzak durmalarının Mevlana'nın şahsındaki örneklerinden birisidir. Nitekim devlet adamlarından 2. İzzettin Keykavus, Celaleddin Karatay, Emir Bedrettin Gevhertaş, Kılıcı Arslan, Muhyiddin Pervane vesaire vesaire devlet adamlarıyla da çok yakın olduğu biliniyor. Efendim Muhyiddin Pervane'nin eşi Gürcü Hatun, Kılıç Arslan'ın eşi Gömeç Hatun, bunun da, onların da Mevlana'nın müritleri arasında yer aldığını görüyoruz. Hazreti Mevlana'nın düşüncesine gelince, onun için de şuları söyleyebiliriz. Mevlana kamil manada bir alim. Yani dil ilimlerini tamamıyla tahsil etmiş, gönlünde ve kafasında mezcetmiş bir alim idi. Aynı şekilde tasavvufi ilimleri de gönlünde ve kafasında bir araya getirmiş, kendi nefsinde tatbik etmiş, yaşamış ve kendisine bağlı olanlara da yaşatmış bir sufi idi. Onun önemli bir başka özelliği de çok büyük bir şair olmasıdır. Kendisi şairliği konusunda hiçbir zaman iddialı konuşmamıştır. Hatta Mesnevi'yi yazarken ben aslında şair değilim, şiirle de pek ülfetim yok ama bunları daha kolay insanlar anlasınlar, öğrensinler diye bu şekilde söyledim demiştir ve şairliği bir meslek olarak kabul etmemiştir. Ama şunu biliyoruz ki Mevlana'nın Farsça yazdığı şiirler, yani gerek Mesnevisi ki 25 bin beyitten fazladır, efendim gerek Divan-ı Kebir'i, diğer eserleri, hepsini hemen hemen Farsça yazmıştır. Bunlar onun Fars diline, yani Farsça'ya yaptığı çok büyük bir hizmettir. Ve o yüzden Hazreti Mevlana bizde olduğundan belki bu özelliği sebebiyle biraz daha İranlılarca sevilir, takdir edilir ve beğenilir. İşte bu üç özelliği, yani alim, mutasavvuf ve şair olma özelliği Mevlana'nın dikkat çeken özelliklerindendir. Mevlana'daki bu üç noktanın merkezi ise Kur'an ve sünnettir. Yani onun ilminde de, tasavvufi kimliğinde de, şair olarak kimliğinde de en esaslı yeri içine alan en esaslı nokta Kur'an ve sünnete bağlılığıdır. Onun için kendisinin bir rubaisi var. Şöyle bir rubai: من بنده‌ی قرآنم اگر جان دارم، من حاکی رهی محمد مختارم، اگر نقل کند جزین کس از گفتارم، بیزارم از او و زان سخن بیزارم. بونون Türkçesi pek çok kişi tarafından manzum halde tercüme edilmiş ama benim en çok sevdiklerimden birisi budur. Şöyle diyor bu rubaisinde: can tende var oldukça kulum Kur'an'a, yol toprağıyım peygamberi zişana, hakkımda bunun zıttına söz etse biri, vay bu söze, vay böyle diyen insana. Efendim bu sözden sonra Mevlana hümanistmiş, Mevlana şöylemiş, bunların hiçbir değeri yok. Çünkü mühim olan kişinin kendisinin ettiği sözdür. Ben buyum diyor. Ve ben buyum demekten sonra da diyor ki hakkımda bunun zıttına söz etse biri. Yani benim bu söylediklerimin aksini söylese biri, bu sözlere de vay, böyle diyen insana da vay. Yani ben böyle diyen insanla bu sözleri söyleyenlere hiç sözlerinden razı değilim. Vay olsun onlara yahut veyl olsun onlara. Yine bir başka rubaisinde şöyle Türkçesine aktarayım. Ben diyor bir perger gibiyim. Bir ayağımla şeriat üstünde sağlamca durduğum halde öbür ayağımla 72 milleti dolaşıyorum. Dikkat buyurusun. Ben bir pergel gibiyim. Bir ayağımla şeriat üstünde sağlamca duruyorum. Öbür ayağımla 72 milleti kucaklıyorum yahut dolaşıyorum. Bu İslam'ın bütün dünyaya bakış açısını, Müslümanların bütün dünyaya bakış açısını ifade ediyor. Nitekim Yunus 72 millete bir göz ile bakmayan, halkın evliyasıysa hakikatte asidir derken aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla bu geniş bakış açısı, efendim, Kur'an'dan ve sünnetten ayrılmadan insanlara yönelerek onları insanlığa, İslamlığa, imana davet etme, her müminin vazifesi olduğu gibi büyük insanlar da gerek ilimleriyle, gerek halleriyle, gerek telkinleriyle insanları bu noktaya davet ederler. Mühim olan pergelin İki ayağı gibi, birisi merkezde ki o merkez Kur'an ve hadistir yahut sünnettir. Diğeri de 72 milleti dolaşacak, geniş bir daire çizecektir. Ona göre, yani Hazreti Mevlana'ya göre, dünyevi işlerde yararlı olan akıl, mahiyeti icabı ilahi hakikatlere ulaşmada ve hakka vasıl olmada bir ayak bağı olabilir. Bakın burada da aklın sınırlarını Mevlana çiziyor. Hakikate ulaşmada bir ayak bağı olabilir. Manevi yolculuk için ilahi aşk gereklidir. Aklın yetersiz kaldığı alanlardan biri de aşk ve ahvalidir. Ah minel aşk ve halatihi, ahraka kalbi bi hararatihi. Bu bir Mevlevi ayininin de güftesidir aynı zamanda. Aşkın ve onun hallerinden ah. Yani onun insana getirdiği çeşitli haller ve bu haller karşısında insan içinde düştüğü acizlik. Ona ahlanıyor. Ahraka kalbi bi hararatihi. Aşk benim kalbimi öylesine yaktı, öylesine kül etti diyor ki bu konuya da ileride inşallah Mevlevi ayinlerin güfteleri meselesini ele aldığımızda temas ederiz diye düşünüyorum. Evet, Kur'an'da da Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever buyurulduğu için diyor Hazreti Mevlana, aşkın kaynağı ilahidir. O sebeple de biz aşk dediğimiz zaman bir mecazi aşkı, yani bu dünyada insanların karşı cinsine duyduğu sevgiyi ama karşılıksız sevgiyi kastediyoruz. İlahi aşkta ise o hakiki aşk oluyor, yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Sonunda Allah ve Resulullah aşkı olarak karşımıza çıkıyor. Efendim, Mevlana'nın eserlerine de kısaca bakalım. Hazreti Mevlana'nın bir Divan-ı Kebir isimli bir eseri var. Buna da Divan-ı Şems-i Tebrizi adını veriyor. Gazel ve rubailerden meydana gelen geniş hacimli bir eser olduğu için de aynı zamanda buna Divan-ı Kebir deniyor. Gazellerde Hazreti Mevlana Şems yahut Şems-i Tebrizi mahlasını kullanıyor. Bu sebeple de Divan-ı Şems, Divan-ı Şems-i Tebrizi adlarıyla anılıyor. Efendim, şiirlerin çoğu da Hazreti Mevlana'nın Şems ile buluşmasından sonraki döneme aittir. Ve bu eser tasavvufun daha çok yüksek hakikatlerini anlatan bir eser olarak kabul edildiği için bunu okumak, bunu şerh etmek, bunu anlamak daha ileri tasavvufi bilgilere ve hallere sahip olmakla irtibatlı görülüyor. İkinci mühim eseri, hatta Divan-ı Kebir'den daha mühim kabul eden eseri de Mesnevi'dir. Mesnevi hem Mesnevi dediğimiz nazım şeklinde yazılmış bir eserdir, hem de tasavvufi düşüncenin bütün konularını içine alır ve bu sebeple de İslam kültürünün en önemli eserlerinden sayılmaktadır. Bir de ifadesi ve anlaşılması Divan-ı Kebir'e göre daha kolaydır. Efendim, diğer mesnevilerden, mesnevi tarzında yazılan eserlerden demek daha doğru. Ayırt edilmesi için Mesnevi-i Mevlevi, Mesnevi-i Manevi veyahut Mesnevi-i Şerif gibi isimlerle de adlandırılıyor. Bir diğer eseri, sağlığında oğlu Sultan Veled tarafından kaydedilen sohbetlerinin vefatından sonra derlenmesinden meydana gelen Fihi Mafi adlı küçük hacimli bir eserdir. Bu da Hazreti Mevlana'nın sohbetlerinde neleri ele aldığını merak edenler için iyi bir başvuru kitabıdır. Ve bir özelliği de sohbet kültürümüzün temel eserlerinden birisi olmasıdır. Çünkü sohbet sözlü yapılan bir iştir. Ama bu tespitle efendim bundan 740 sene, 750 sene önce yapılmış sohbetleri Hazreti Mevlana'nın hem de sohbetlerini okumak, anlamak imkanına sahip oluyoruz. Efendim, bir başka eseri Mecalisi Seb adını taşır ki Mevlana'nın vaaz ve sohbetlerinde yaptığı konuşmalardan meydana geliyor ve ilgili ayet ve hadislerin açıklanması yer alıyor. Sonra büyük İslam düşünürlerinden Senai, Attar gibi şairlerin şiirlerinde, Divan-ı Kibir'den şiirleri de yer veriliyor. Bunun üzerinde de çok çalışma yapılmış, önemli bir eser oluyor ve bunu da Türkçe'ye tamamını, hatırımda yanlış kalmadıysa, Abdülbaki Gölpınarlı tercüme etmiştir. Bir başka eseri Mektubat. Hazreti Mevlana'nın değişik sebeplerle çeşitli kimselere yazdığı mektuplardır. Kendisine yazılan mektuplara cevaplar olduğu gibi efendim kendisinin doğrudan doğruya yakınlarına, çocuklarına, müritlerine gönderdiği mektuplardır. Çoğu da yöneticilerle ihtiyaç sahiplerinin müracaatlarına cevap olmak üzere yazılmıştır. Yine eseri Abdülbaki Gölpınarlı Türkçe'ye çevirmiştir. Efendim, sözlerimizi Hazreti Mevlana'nın şu 7 öğüdüyle tamamlayalım inşallah. Şöyle diyor Hazreti Mevlana. 1. Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol. Yani insanlara bir akarsuyun her yeri sulaması, her yere hayat vermesi, canlandırması gibi sen de o kadar cömert ol. Verdiğin zaman bol ver, verdiğinle insanlar ihya olsunlar diye anlayabiliriz. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. İkinci öğüdü bu. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Yani tıpkı güneş gibi her yere nurunu, ışıklarını, efendim hayatı yeniden canlandırmaya vesile olacak sıcaklığını ulaştır. Bunu ulaştırırken tabir caizse pintilik etme, insanlara ve kainata şefkatte ve merhamette tıpkı güneş gibi ol. Bir başka öğüdü, üçüncüsü oluyor herhalde. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Bakın bizim bugün en çok yapmadığımız şey. Yani biz daima başkalarının kusurunu örteceğiz ve bu hususta gece karanlığı gibi olacağız. Halbuki biz bugün daha çok başkalarının kusurlarını ön plana çıkarmak yönünde bir alışkanlığa genel manada sahibiz. Mevlana bundan kurtulun diyor. Dördüncü öğüdü, hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Yani hiddetlendiğinde, asabi olduğunda nasıl bir ölü hiddetini ve asabiyetini gösteremezse sen de o şekilde davran, asabiyetini yen. Bu aslında bu konudaki bir ayetin öğüt haline getirilmiş bir özeti gibidir. Tevazuda toprak gibi ol. Buna çok ihtiyacımız var. Yani herkesin ayağının altında ol ama toprak olmadan da hiçbir şey olmayacağını bil. Bu ne demek? Lüzumsuz yere ve tefahür etmeyi öne alma. İftihar etme, kendini öne çıkarma. Nitekim dedi Ömer Ruşeni'den bir söz hatırlıyorum. Diyor ki, Sufi pak neşevet, ta hak neşevet. Sufi toprak gibi olmayınca tertemiz, saf olmaz diyor. Efendim bir başka şeyi, tavsiyesi, hoş görmede deniz gibi ol. Yani insanları hoş görme hususunda tıpkı denizin bütün kötülükleri, pislikleri örtmesi gibi sen de hoş görülü ol. Ve son tavsiyesi, ya olduğun gibi görün yahut göründüğün gibi ol. Efendim bu sohbetimizi burada noktalayalım. Kalın sağlıcakla.